bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Liberal, Marksist, Faşist ve Sosyal Devlet. Profesör Doktor Ayferi Göze. Beta Yayınları. 3. Basım İstanbul 1995. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. 1. Bölüm Liberal Devlet Sistemi. 1. Liberal devletin sosyal yapısı, hak, özgürlük ve eşitlik anlayışı. Liberal devletin toplum ve devlet anlayışı bireye ve birey iradesine dayanır. Bu sistemde toplumun, devletin ve siyasal iktidarların kökü bireyden, birey iradesinden hareket edilerek açıklanmıştır. Toplum hali de, devlet de insan iradesinin ürünü olarak kabul edilmiştir. Liberal devlet anlayışının dayandığı temel ilkelere göre, insanlar toplum halinde bir devlet düzeni içinde yaşamadan önce doğal yaşama dönemi adı verilen bir aşamadan geçmişlerdir. İnsanlar bu dönemden iradeleri ve istekleriyle çıkmışlar, aralarında anlaşarak bir sosyal ve siyasal sözleşme yaparak toplumu ve devleti kurmuşlardır. Doğal yaşama hali gibi bir varsayımdan hareket eden, sosyal ve siyasal sözleşme gibi başka varsayımlara dayanan bu düşünce değişik, birbirine zıt siyasal amaçlara hizmet etmek için kullanılan bir doktrin olmuştur. Bu doktrinin özgürlükten yana bireyci kanadında yer alan liberal devlet anlayışının temelini kuran düşünürlerden Jean Locke'a göre, insanlar doğal yaşama döneminde özgür ve eşittirler. Bu eşitlik ve özgürlük düzenini güvence altına almak için toplum haline geçmişlerdir. Gerçekten bu doğal yaşama dönemi insanların barış, karşılıklı yardımlaşma ve saygı içinde yaşadıkları bir dönemdir. Bu dönemin kendine özgü doğal yasaları vardır. İnsanlar da tam bir özgürlük içinde, doğal yasaların sınırları içinde diledikleri gibi hareket ederek ve mallarından diledikleri gibi yararlanarak yaşarlar. Ne var ki bu dönemde doğal hukukun kurallarına karşı gelindiği zaman bu saldırılar gerektiği gibi cezalandırılamamaktadır. Daha doğrusu saldırganlar, saldırıya uğrayanlar ya da onların yakınları tarafından cezalandırılmaktadır. İşte doğal yaşama döneminden uzaklaşılmasının nedeni de bu cezalandırma hakkının herkesin kullanabildiği bir hak olması, yani insanlar arasında doğal hukuk kurallarına saygısızlığı cezalandıracak üstün bir otorite ve organın bulunmayışıdır. Doğal yaşama döneminde insanların sahip oldukları doğal haklardan en önemlisi mülkiyet hakkıdır. İnsanlar kişisel çabaları ile, emekleri ile yarattıkları değerlerin sahibidirler ve bunların saldırılara karşı korunmasını isterler. İşte insanlar bu güvenliği sağlayabilmek için kendilerini ve mallarını haksız saldırılara karşı koruyacak bir otoritenin varlığını gerçekleştirirler ve siyasal sözleşme ile devleti kurarlar. Böylece güvenliğe kavuşmak, özgür olmak ve mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak için insanlar doğal yaşama döneminden çıkıp siyasal yaşama dönemine, yani devlet düzenine geçmişlerdir. Bunun için de insanlar aralarında bir anlaşma yapmışlar ve bu anlaşma ile doğal yasayı uygulama hakkını devlete devretmişlerdir. Sözleşmenin temel maddesi kişilerin doğal yasaya aykırı davranışları cezalandırma haklarından vazgeçmeleridir. Böylece devlet, toplum içinde zorlama ve baskı gücünü tekelinde tutan bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Bir sözleşmeden doğan, insanların iradelerinin ürünü olan devlet, kuruluş amacına uygun olarak hareket etmek zorundadır. İnsanların toplum haline geçmelerindeki amaç, mallarını ve şahıslarını saldırılara karşı koruyacak ve güvenliği sağlayacak kendilerinin üstünde bir otoritenin kurulmasıdır. Devletin kurulması ile kişilerin doğal yaşama döneminde sahip oldukları özgürlükler ve mülkiyet hakkı ortadan kalkmamıştır. Yalnızca güvence altına alınmıştır. Böyle bir görüşten hareket eden liberal devlet anlayışı, siyasal toplumların kökünü, temelini insan iradesine dayandırarak açıklamıştır. tüm sosyal kuruluşlar gibi devlette bireyler tarafından ve onlar için kurulmuştur. Devletin yapıcı temel unsuru, tek dayanağı ve kaynağı olan birey, liberal devlette aynı zamanda başlı başına bir değer ve devletin amacıdır da. Bireyi hiçbir biçimde devletin emrinde ve hizmetinde bir araç olarak görme olanağı yoktur. Devletin tek amacı bireydir ve onun mutluluğunun gerçekleştirilmesidir. Devletin bu amacına ulaşabilmesi için yapacağı şey, bireyin doğuştan sahip olduğu ve devlete devretmediği hak ve özgürlüklerini haksız saldırılara karşı korumaktır. Bu anlayış en açık ifadesini 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin ikinci maddesinde bulmuştur. Buna göre tüm siyasal toplumların amacı insanın doğal ve zaman aşımı ile kaybedilmeyen haklarının korunmasıdır. Aynı anlayış 1793 Fransız Bildirisi'nin birinci maddesinde de açık ve kesin olarak belirtilmiştir. Toplumun amacı ortak mutluluğu gerçekleştirmektir. Yönetimlerin kuruluş ve varlık nedeni de insanın doğal, zaman aşımı ile kaybedilmeyen haklarından yararlanmasını sağlamaktır. Bu ilkeler liberal devletin temel yapısını ve amacını belirlemektedir. İnsanların doğal haklara sahip oldukları ve devletin bu haklara dokunamayacağı ilkesi liberal devlet anlayışının temel ilkesidir. Başka bir ifade ile bireyin devlet düzeni içinde sahip olduğu hakların kaynağı ve yaratıcısı devlet değildir. Kişinin devletin kurulmasından önce bir takım hakları vardır ve devlet kurulduktan sonra da bu haklara saygı göstermek zorundadır. Çünkü devletin varlık nedeni bu hakların korunmasıdır. Liberal devlet sisteminin temel yapısını oluşturan bu düşünce sistemi uzun bir gelişme sonucu ortaya çıkmıştır ve kökü doğal hukuk doktrinine dayanmaktadır. Doğal hukuk doktrinine göre insanların eseri olan pozitif yasalardan önce var olan ve pozitif yasalara üstün bir hukuk düzeni vardır ve pozitif yasalar bu doğal hukuk kurallarına uygun olmalıdır. Liberal devlet anlayışının birey, toplum ve devlet anlayışı bu doğal hukuk doktrini içinde yavaş yavaş oluşmuş ve gelişmiştir. İlk çağda temelleri atılan doğal hukuk doktrininin orta çağda Hristiyanlığın etkisiyle Tanrı'ya bağlandığı görülür. Tanrı doğal hukukun kaynağı olarak kabul edilir. Kaynağını Tanrı'dan alan bu doğal hukuk düzeninin siyasal iktidarların yapacakları yasalara üstün olduğu ileri sürülmüştür. Bu doğal hukuk gerçek anlamda maddi hukuk niteliğini taşımaktadır ve toplumda herkesin saygı göstermesi gereken ilkelerin toplamıdır. Doğal hukukun bu ilkeleri değişmez, bozulmaz, ölümsüzdür, sonsuzluğa dek geçerlidir. Siyasal iktidarı kullananlar doğal hukukun ilkelerine aykırı emirler verdikleri zaman hiç kimse bunlara uymak zorunda değildir. Böylece doğal hukuk, siyasal iktidarların bu iktidarlar tarafından kurulan pozitif hukuk düzeninin üstünde yer alan ideal bir hukuk olarak kabul edilmiştir. Bu doğal hukukun temel ilkesi ise adalettir. Siyasal iktidarı kullananların yapacakları yasalar, verecekleri emirler, ezelden var olan bu ideal hukuka ve dayandığı adalet ilkesine uygun olmalıdır. Aksi halde bu pozitif yasaların hukuki değeri ve bunlara uyulması her zaman tartışma konusu yapılabilir. Öte yandan ilk çağın sofizm, sinizm, Stoacılık gibi bazı düşünce akımları içinde bir değer olarak kabul edilmeye başlanan kişi, Hristiyanlığın getirdiği görüşle Orta Çağ düşüncesinde manevi bir değer olarak ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık, tüm insanların aynı kaynaktan geldikleri, aynı öze sahip oldukları görüşünü savunmuştur. İnsan, Tanrı'nın küçük bir modeli olarak düşünülmüş, yüce manevi bir değere sahip saygıdeğer bir varlık olduğu ileri sürülmüştür. Siyasal toplum içinde kişinin hukuki sosyal statüsü ne olursa olsun her Hristiyan kişi Tanrı önünde ve Tanrı karşısında özgür ve eşit sayılmıştır. Ne var ki bu eşitlik ve özgürlük yalnızca Tanrı karşısında söz konusudur. Bunun dışında Hristiyanlık ilk günahın sonucu olarak köleliği kabul etmiş ve bu kuruma sosyal hukuki düzen içinde yer vermiştir. Orta Çağ düşüncesinde insanın doğuştan sahip olduğu ve zaman aşımı ile kaybetmesi olanaksız doğal haklarının bulunduğu görüşü de yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Bu hakların hangileri olduğunu belirlemek işini doğal hukuk doktrini daha sonraki devirlerde gerçekleştirecektir. Bununla birlikte Orta Çağ'da kaynağını doğrudan doğruya doğal hukuk kavramından alan bu hakların siyasal iktidarı kullananlar ve onların yaptıkları yasalar karşısında korunması, doğal hukuka tanınan üstün, mutlak ve objektif değerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Böylece daha Orta Çağ düşüncesinde bireyin kutsal bir varlık ve değer olduğu düşünülmeye ve kişinin siyasal iktidarı kullananların elinde basit bir araç konumuna sokulamayacağı görüşü yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. Doğal hukuk doktrininin 17. yüzyılda kutsal niteliği kaybolmuş ve Tanrı ile bağlantısı kopmuş ve laik bir temele oturmuştur. Şöyle ki, bir süreden beri doğada, dış dünyada cereyan eden olayların açıklanmasında, ancak aklın kurallarından hareket edildiği zaman gerçeğe varılabileceği anlaşılmaya başlanmış ve aynı biçimde sosyal siyasal olayların açıklanmasında ve yorumunda da insan aklının ve kurallarının üstünlüğünün kabul edilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu yüzyılda bazı düşünürlerin üzerinde durdukları konulardan biri, kişinin siyasal hukuki düzen içinde ve düşünce alanında özgürlüğünü gerçekleştirebilmektir. Düşünceyi geleneksel kalıplardan sıyırmak, kişiyi kilisenin ve siyasal iktidarların baskısından kurtarmak bunların başlıca amacı olmuştur. Bu amaca ulaşabilmek için kişiye baskıya karşı mücadelesinde bir dayanak bulmak gerekmiştir. Kişi mutlak devlet otoritesinin ve etkisi süre gelen kilisenin baskısı karşısında ancak bu dayanaktan güç alarak kendini savunabilecektir. Bu dayanağı insanın dışında aramanın yersiz olduğuna, insanın dışında böyle bir dayanağın bulunamayacağına, bu dayanağın kişinin ancak kendi içinde, kendi öz yaratılışında ve aklında bulunabileceğine inanılmıştır. Bu düşünceye göre akıl ve muhakeme sahibi kişinin kendisini ve içinde yaşadığı toplumu ilgilendiren tüm sorunlar hakkında bir yargıya varmaya yetkisi olduğu kabul edilmek gerekir. Siyasal sistemler konusunda da karar verme olanağına sahip olan kişi, bu sistemlerin yapısı, işleyişi bakımından iyi ya da kötü olduklarına, adil olup olmadıklarına karar verebilecek ve bu yargısına göre de bu sistemlerin meşri olup olmadıkları konusunda bir değerlendirme yapabilecektir. Bu yargı hakkının ve yetkisinin sonucu olarak kurulu siyasal sistemlerin kendisi için ve toplum için yararlı, adil ve meşru olmadıkları kanısına vardığında bunları değiştirme yetkisine sahip olabilecektir. Bu düşünce için önemli olan sorun, toplumda ufak bir azınlığın kendilerine Tanrı tarafından verildiğini iddia ettikleri üstün bir iktidar adına çoğunluğu ezmelerine, çoğunluğa keyfi iradelerini zorla kabul ettirmelerine engel olabilmektir. Buna göre kişinin toplumdan ve iktidarı kullananlardan maddi ve manevi gelişmesini sağlamaya yardımcı olmalarını beklemeye hakkı vardır. Ancak bunun gerçekleşmesine yardımcı olacak yasaları ve ilkeleri kişi nerede ve nasıl bulacaktır? İşte insan bu yasa ve ilkeleri kendi doğasının derinliklerine inerek bulabilecektir. Bu ilkelere dayanan düzen ise doğal hukuk düzeni olacaktır. Doğal hukuk düzeni aklın düzenidir. Akıl insan yapısına, yaratılışına uygun olanı emreder, uygun olmayanı yasaklar. Doğal hukuk, kişi için tek ve gerçek amaç olan mutluluğu sağlayan aklın emirleridir. Böylece 17. yüzyılda doğal hukuk kutsal niteliğini kaybetmiş, Tanrı ile bağlantısını kesmiş, bu hukukun kökünün doğrudan doğruya insanın aklında olduğu kabul edilmiştir. Tanrı dahi bu doğal hukuku değiştirmez. Bu doğal hukuk insan iradesinin bir eseri de değildir. Objektif adalet ilkelerinden meydana gelmiştir ve bu prensipler insan iradesi karşısında bağımsızdır. Bu nedenle Tanrı'nın iradesi dahi aslında adil olmayan bir şeyi adil yapamaz. İnsan ise aklı neyin adil olduğunu ve neyin adil olmadığını bulup ortaya koyabilecek güçtedir. Kişi aklı ile gerçeği bulmaya ve gerçek diye kendine sunulan değerler arasında değerlendirme yapma, bir karara varma gücüne ve yetkisine sahiptir. İnsan aklının ve muhakemesinin temel olarak kabul edildiği böyle bir düşünce içinde kişinin mutlak bir bağımsızlığa sahip olduğunu kabul etmek gerekir. Manevi değerler konusunda iyiyi, doğruyu bulmak isteyen kişinin vicdanının sesini dinlemesi yeter. Aynı biçimde bilimsel konularda gerçeği bulmak için kişi aklına başvurmalıdır. İnsan aklına verilen bu önem insanın özgür olduğu sonucuna götürmektedir. Gerçekten de insan aklının gerçeği bulabilmesi ve değerler arasında bir seçim yapabilmesi için özgür olması gerekir. Böylece insan aklına verilen önem ve üstün değer liberal bireyci bir dünya görüşüne götürmektedir. yukarıda açıkladığımız toplumun ve devletin kaynağını kişilerin iradesinde bulan doğal hukuk doktrini işte bu temele dayanır. 17. ve 18. yüzyılın siyasal görüşlerine hakim olan doğal hukuk düşüncesi, toplumun, devletin ve iktidarın kökünü bireyden hareket ederek açıklamıştır. Toplumda, devlette insan iradesinin ürünüdür. Buna göre insanlar devlet halinde yaşamadan önce geçirdikleri doğal yaşama döneminde özgür ve eşittirler ve bu özgürlüğü ve eşitliği güvence altına almak için devlet halinde yaşamayı, bir iktidara olmayı iradeleriyle kabul etmişler, aralarında bir sözleşme yapmışlardır. 1789 devriminden sonra gelişen liberal bireyci doktrin ise insan hak ve özgürlüklerinin kaynağını doğrudan doğruya insanda, insanın özünde bulmuştur. Toplumda tek gerçek insandır. Her siyasal topluluğun amacı da insandır. Kişinin en başta gelen çıkarı ve birinci hakkı da kendi maddi ve manevi varlığını geliştirmektir. Bu gelişmeyi sağlayacak en iyi yol ise ona bu gelişmeyi tamamen kendi bildiği, dilediği gibi gerçekleştirmesine izin vermektir. Şüphesiz insan maddi manevi varlığını bildiği, dilediği gibi gerçekleştirirken başkalarının bu konudaki eşit haklarına saygılı olmak zorundadır. Ve davranışlarının tüm sorumluluğunu yüklenmelidir. Birey haklarını meydana getiren çeşitli özgürlüklerin amacı da bu gelişmeyi sağlamaktır. Bu özgürlüklere saygı göstermeyen bir siyasal toplum temel görevini yerine getirmemiş olur. Liberal devletin hak ve özgürlük anlayışı en açık ifadesini 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisinde bulmuştur. Bildiri, 18. yüzyılın siyasal, felsefi, ekonomik, sosyal görüşlerinin ve liberal devlet sisteminin temel ilkelerini açıkça ortaya koymuştur. Bildirinin baş kısmında insanlığın uğradığı felaketlerin, yönetim biçimlerinde ortaya çıkan bozuklukların tek nedeni olarak insan haklarının bilinmemesi, bunların zamanla unutulmuş olması, bu haklara gereken önemin verilmemiş olması gösterilmiştir. İnsanların kutsal, zaman aşımı ile kaybedilmeyen, başkasına devir ve terk edilemeyen doğal haklarının açık ve kesin olarak bilinmesi, öğrenilmesiyle baskıcı, keyfi yönetimlerin kurulmasına, yerleşmesine engel olunabilecektir. Toplumda herkes haklarının ve görevlerinin neler olduğunu bilecek ve ona göre hareket edecektir. Bildiride tüm insanların özgür ve eşit doğdukları, özgür ve eşit yaşadıkları ilan edilmiştir. Siyasal toplulukların yani devletlerin amacı da belirlenmiştir. Devletin amacı bireylerin zaman aşımı ile kaybetmedikleri doğal haklarını korumaktan ibarettir. Bireyin doğal hakları da özgürlük, güvenlik, mülkiyet ve baskıya karşı direnmedir. Özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Mülkiyet ise kutsal dokunulmaz bir haktır. Kişinin özgürlüğünün sınırı diğer kişinin özgürlüğünün sınırıdır. Bu sınır ancak yasa ile belirlenir. Böyle olunca siyasal iktidarın temel görevi, özgürlükleri, yasalar çerçevesinde kullanıldıkları sürece bunlara herhangi bir müdahalede bulunmamaktır. Çünkü kişilerin mutluluklarını gerçekleştirmelerinin en iyi ve en emin yolu onları serbest bırakmak ve mutluluğa diledikleri yoldan ulaşmalarına olanak sağlamaktır. Kişilerin yasa önünde eşit ve özgür sayılmaları onları mutluluğa götürecektir. Ve iktidarın görevi toplumda düzeni ve güvenliği sağlamaktan öteye gidemeyecektir. Böylece bireylerin doğal hakları siyasal iktidarların aşamayacakları sınırları belirler. Kişi doğal haklarını iktidarlara karşı ileri sürebilir çünkü bu hakların varlığı da devletin iradesine bağlı değildir. Bu hakları kişilere devlet vermemiştir. Devlet bu hakları güvenlik altına alacak kuralları ve kurumları kurduğu zaman hak ve özgürlüklerin gerçekleşebilmesi için gerekli siyasal koşulları sağlamış olur. Bu şekilde siyasal özgürlükler kişi haklarının korunması için gerekli araçlardır. En geniş ölçüde özgürlük, doğal haklara en fazla saygılı olan bir düzende gerçekleşecektir. Öte yandan bireylerin tüm maddi ve manevi olanaklarını diledikleri gibi serbestçe geliştirebilmelerine olanak sağlandığı takdirde toplumunda ortak iyiliğinin gerçekleşeceğine inanılmıştır. Bu durumda devlet toplumda dilediği gibi keyfi hareket edemeyecek, dilediği gibi hukuk kuralları koyamayacaktır. Siyasal iktidarlar amaçlarını belirlerken bireyin hak ve özgürlüklerine saygılı olmak zorundadırlar. Gerçekleştirmek isteyecekleri amaçlar ne kadar yüce ve kutsal olursa olsun, Örneğin gelecekte insanlara daha geniş bir özgürlük ve daha büyük bir mutluluk sağlamak için dahi olsa var olan özgürlüklere dokunamazlar. Amaç her aracı meşru kılmaz. Şüphesiz toplum hayatının sürekliliği ve ortak yararın gerçekleşmesi için kişinin bazı fedakarlıklarda bulunması zorunludur. Ne var ki bu fedakarlığında bir sınırı vardır. Bireyin hak ve özgürlüklerinden vazgeçmesi söz konusu değildir. Devlet de ancak sosyal hayatın devamı için gerekli olan iktidar ve yetkilere sahiptir. 1789 devrimini yapanlar ve liberal devletin temel ilkelerini koyanlar, kralların mutlak otoritesi ve ayrıcalıklı sınıflar karşısında bireyin özgürlüklerini savunurken onu maddi ve manevi tüm baskılardan kurtarmayı amaçlıyorlardı. Ne var ki doğal, kutsal, zaman aşımı ile kaybedilmeyen hak ve özgürlüklerle donatılmış olan birey, devlet karşısında toplum içinde tüm sosyal bağlantılarından kopartılmış, tek başına bırakılmış yalnız bir insandır. Liberal devletin sosyal düzen anlayışı bu düzenin atomlardan yani bireylerden kurulu olmasını öngörüyordu. Birey ile devlet arasında yer alan tüm sosyal, ekonomik kuruluşlar ortadan kaldırılıyordu. Liberal devlet içinde kişi özgür sayılıyordu. Fakat o tamamen yalnız bir insandır. Ancak liberal devletin öngördüğü bu sosyal yapı ve hak ve özgürlük anlayışı zamanla değişmiş ve devletin yapısı içinde çeşitli amaçlara hizmet eden sosyal ekonomik kuruluşlara yer verildiği gibi doğal hak ve özgürlük anlayışı da sosyal ekonomik hak ve özgürlüklerle tamamlanmış ve devletin hak ve özgürlükler karşısında yalnızca karışmama görevi değil fakat bir takım olumlu edimlerde bulunma görevi olduğu da kabul edilmiştir. Bu gelişmeyi ve doğurduğu sonuçları ileride sosyal devlet sistemini incelerken açıklama olanağını bulacağız. Liberal devletin eşitlik anlayışı ise insanların doğal olarak eşit oldukları inancına dayanır. Bu anlayışa göre birey bir insan olarak özgür doğduğu gibi aynı şekilde eşit olarak dünyaya gelir. Eşitlikte özgürlük gibi insanın yapısından ayrılması olanaksız bir özelliktir. Bireyin içinde bulunduğu sosyal ekonomik koşullar ne olursa olsun bir insan olarak eşit değer ve saygıya hakkı vardır. Eşitlik özgürlüğün bir uzantısı, gerekli ve zorunlu sonucudur. Kişileri yasa önünde eşit ve özgür kabul eden liberal devlet sistemi insanların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik koşulların yarattığı eşitsizliklerle ilgilenmez. Yalnızca insan yapısı yasalarla ve toplum kurallarıyla yaratılan yapay ayrıcalıklar ortadan kaldırıldıktan sonra kişiler yeteneklerini, güçlerini, şanslarını iyi değerlendirerek toplumda hak ettikleri yere ulaşabileceklerdir. Ne var ki ayrıcalıklar kaldırıldığı, yasal eşitlik sağlandığı halde insanların ve toplumların mutluluğa ulaşamadıkları ve yeni eşitlik isteklerinin ortaya çıktığı görülecektir. İnsanlar yasal eşitliği elde ettikten sonra siyasal iktidara katılmada eşitliğin sağlanması için mücadele edeceklerdir. Ancak genel oy ilkesinin benimsenmesi de insanların eşitlik isteklerine tam cevap vermeyecektir. Liberal devlette yasal eşitlik ilkesi daha sonraları sosyal devlet sisteminin getirdiği ve ileride göreceğimiz eşitlik anlayışıyla tamamlanmaya çalışılacaktır. Ve yine ileride açıklayacağımız gibi Marksist devlet sistemi de insanlar arasında gerçek eşitliği kurmak iddiasıyla ortaya çıkacaktır. 2. Liberal devlette ekonomik düzen. 19. yüzyılda Batı Avrupa'da ekonomik hayat iki önemli olayın etkisiyle oluşmuştur. Bunlardan biri 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de gerçekleşen sanayi devrimidir ki makineleşmeyi doğurmuştur, diğeri Fransız devrimidir ki ekonomi alanında merkantilizm ve korporatizmin yerine üretim ve ticaret özgürlüğünü ekonomik liberalizmi getirmiştir.